Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 8. bölüme geldik bu programımızda. Genç adam değişik üniversitelerin broşürlerini inceliyordu ve Bilgelik Hikmet Okulu'yla Akılsızlar Okulu başvurusunu kendilerine vermesini istiyorlar. Bu bölümde ona acil bir notla bir davetiye yollayan Bilgelik'tir. Gencin üzerinde şimdi baskı vardır. Okul zili çok geçmeden çalacaktır ve bu gencin kaydolmasını istiyorlar. Bilgelik genci çağırıyor. Bakın ne diyor 8. bölümün 1. ayetinde. Bilgelik çağırıyor, akıl sesini yükseltiyor. Gördüğünüz gibi değerli dinleyicilerimiz, genç adam Bilgelik okulunu bırakması için ayartılmaya çalışılmıştır. Tarikatlar ve izimlerin sokaklarda olduğundan ve kapı zillerini çaldıklarından emin olabilirsiniz. Tanrı'nın halkı da aynı şeyi yapıyor olmalı. Günümüzde özellikle gençlerle çalışan iyi organizasyonlardan ötürü çok minnettarım Batı dünyasında özellikle. O kişiler kapı zillerini çalıyorlar. Kişisel tanıklık veriyorlar. Bu iyi bir şeydir. Bilgelik ve anlayışın seslerini yükseltmesi gerekmektedir. Dünyada birçok başka sesler yükselmektedir. Oysa asıl yükseltilmesi gereken bilgelik, eski deyimle hikmet ve anlayışın sesleridir. Yol kenarındaki tepelerin başında, yolların birleştiği yerde duruyor o. Kentin girişinde, kapıların yanında sesini yükseltiyor. Ey insanlar, size sesleniyorum. Çağrım insan soyunadır. Özdeyişler 8-2-4. Ayetler arası. Değerli dinleyicilerimiz, radyo aracılığıyla yapmaya çalıştığımız şey de budur. Bilgelik okuluna gelmeleri için bir davette bulunuyoruz. Mesih'in kişiliğindeki bilgeliğe gelmenizi istiyoruz. Mesih bizim için bilgelik kılınmıştır diyor Tanrı sözü. 5. ayet. Ey bön kişiler! İhtiyatlı olmayı öğrenin, sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar! Böyle diyor. Kendinizin yetersiz olduğunuzu, günahlı olduğunuzu ve gerçekte entelektüel sorunlarınız olmadığını itiraf etmeye razı mısınız? Bazen entelektüel sorunları olduğunu söyleyen insanları gülünç buluyorum. Bir genç delikanlı bana gelip, kutsal kitap konusunda entelektüel sorunlarım var dedi. Aslında neyi vardı biliyor musunuz? Günah sorunu vardı ve günahından vazgeçmeyi istemiyordu. Birisinin günah sorunu varsa ve o sorunla Mesih'e dönerse entelektüel sorunların nasıl da çözümlendiğini hayret ederek görecektir. Söylediğim yetkin sözleri dinleyin, ağzımı doğruları söylemek için açarım 6. ayet. Burada ne kadar güzel bir resim vardır değil mi? 7 ve 8. ayetler. Ağzım gerçeği duyurur çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir. Ağzımdan çıkan her söz dost doğrudur, yoktur eğri ya da sapık olanı. Birçok insan kutsal kitaptaki hatalar ve sorunlardan söz eder. Kutsal kitaptaki sorunlardan söz eden birkaç kitap yazılmıştır hatta. Kafası çalışan bir insan için kutsal kitapta sorunlar olduğunu anlıyorum. Ben de kutsal kitabı etüt etmeye başladığımda, araştırmaya, incelemeye başladığımda kafamda birçok sorun vardı. Halen de birkaç tane var. Ama sorun Tanrı sözünde değildir dostum. Hayır, sorun insanın kafasında ve yüreğindedir. Tanrı bilgelik sözlerinde çarpık ya da sapık olan hiçbir şey olmadığını söyler. Ama asıl sorun insanın kafasında ve yüreğindedir. Apaçıktır hepsi anlayana, bilgiye erişen doğruluğunu bilir onların diyor Süleyman Peygamber 8. bölümün 9. ayetinde. Gördüğünüz gibi gerçekten bilgelikse basit olacaktır ve basit insanlara hitap edecektir. Tanrı'nın müjdeyi sadece yüksek kafa yapısına sahip olan insanlara hitap eder biçimde yapmadığından ötürü minnettarım. Öyle yapsaydı birçok insan anlayamazdı bunu. Kutsal kitabın mesajı basit insanlaradır ve gerçekten de basit bir mesajı içerir. İnsanların derin olduğunu söylediği şeylerin hiç de öyle olmayışları çok ilginçtir. Okul sıralarındayken birçok genç gibi ben de her şeyi bildiğimi düşünürdüm. Yüksek ilahiyata giderken bir gün bir konuşma yapmak üzere çok zeki bir adam geldi. Doğrusunu isterseniz söylediklerinin hiçbirini anlamamıştım. Okuldaki en zeki profesör sayılan adama gidip bu konuşmaların bana fazla bir yararı dokunmuyor. Hiçbir şey anlamadığımı itiraf etmeliyim. Herkesin söyleyebileceği her şeyi anlayabileceğimi düşünüyordum ama bu adamın söylediklerini anlamıyorum dedim. Bana verdiği yanıtı hiç unutmayacağım. Biliyorsunuz su berrak olduğundan havuz 10 metre derinliğinde bile olsa dibini görebilirsiniz. Ama su çamurlu, bulanık olduğunda yolun ortasındaki bir at nalı izinin dibini bile göremezsiniz. Bazı insanlar derin değil, sadece çamurludurlar, bulanıktırlar dedi. Bu da benim sorumun cevabıydı. Dostum, kutsal kitapta okuduğunuz her şey hakkında entelektüel bir sorununuz varsa sizinle çok açık konuşayım. Sorun kutsal kitapta değildir. Sizdedir, sizin düşüncenizde ve sizin yüreğinizdedir. Sizinle İncil'den çok basit olduğu halde çok derin olduğunu düşündüğüm bir iki ayeti paylaşmak istiyorum. Yeryüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Mesih aracılığıyla kalkar. Pavlos 2. Korintoslar 13-14'te böyle diyor. Zihinlerinde peçe olduğu için anlayamıyorlarsa bundan sorumlu değiller diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve günümüzde birçok insan zihinlerinde bir peçe olduğunu ve kutsal kitabı anlayamadıklarını iddia etmektedirler. Ama bunu izleyen ayetlere dikkat edin. Ne var ki diyor, bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor. Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse bu peçe kaldırılır. Bu da 2. Korintoslar 3, 15, 16. ayetlerdir. Ne zaman birisi Rab'be dönerse o peçe kaldırılıyor. Birisinin Rab'be dönüşünden bahsederken o kişinin yüreğinin Rab'be dönmesinden söz etmektedir. Kişinin yüreği Rab'be döndüğünde peçe kaldırılacaktır. Gördüğünüz gibi değerli dinleyicilerimiz, sorun kafada değildir. Bu bir yürek sorunudur. Durumu günlük hayatımıza, yaşadığımız yere çekelim. Sizi Rab'den ayrı tutan entelektüel sorunlar olduğunu söylemeyin bana. Sorun yaşamınızdaki günah. Yaşamınızda değiştirmeyi istemediğiniz şeylerdir. Yüreğinizi ve kafanızı eğip İsa Mesih'e gelmeyi istemiyorsunuz. Sorun budur. Yürek Rab'be döndüğünde hayret verici bir şekilde bir şeyin gerçekleştiğine dikkat edin. Peçe kaldırılacaktır. Sorunlar çözülecektir. Orta çağda yaşayan büyük bir adam, Mesih'e gelene dek birçok sorunlarım oldu demiştir. Bizler bunlara entelektüel sorunlar adını verebiliriz ama bunlar gerçekte yürek sorunlarıdır dostum. Tanrı sözü açıktır. Müjdenin, yani Tanrı sözünün mesajı o kadar açıktır ki yanlış anlaşılması mümkün değildir. Ama müjdeye karşı bilerek, isteyerek inatçı bir karşı koyuş olabilir. Bu yüreğin bir sorunudur. Tanrı sözünü bir Geiger ölçütü olarak kullanabilmemizin nedeni de budur. Bir Geiger ölçütü insana uranyumun nerede olduğunu bildirir. Ve Tanrı sözüne tepki insana inanan bir yüreğin nerede olduğunu bildirir. Tanrı sözünü çok seven bazı bireyler vardır ve ölçütün üstündeki ok yukarı fırlar. Dindar bir ifade, tutum ve muhafazakar bir sözcük dağarcığına sahip olan başkaları vardır ki bunlar olabildiğince ölü çıkarlar. Tanrı sözüne aslında karşı koyarlar. Birçok kereler insanlar bana Tanrı sözüne karşı koyan kişiler hakkında gerekeni yapmamı söylerler. Onlara benim işimin sadece sözü bildirmek olduğunu söylerim. Rabbin kendisi onlar hakkında gerekeni yapacaktır. Hizmet yıllarımda değerli dostum, Rabbin bu tür insanlara neler yaptığını gördüm. Rabbin ailelerin içerisine girip bireyleri teker teker ele aldığını gördüm. Tanrı sözünü sorgulayan çok kibirli bir genci hatırlıyorum. Sonra karısını bıraktı ve başka bir kadınla kaçtı. Yaşamında günah vardı ve sorunu buydu. Bunu vurgulamamın nedeni Tanrı'nın sözünün açık olmasıdır. Tanrı'nın sözlerinde çarpık ya da sapık olan hiçbir şey yoktur. Gümüş yerine terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin diyor Süleyman Peygamber, Özdeyişler kitabının 8. bölüm 10-12. ayetlerde. Gümüş yerine terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin. Çünkü bilgelik mücevherlerden değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Sizler ve ben dostum, Eyüp Peygamber gibi öncelik vermemiz gereken şeylerin neler olduğunu açıkça anlayıp, bu dünyanın şeylerini doğru bir şekilde değerlendirip, bilgeliğin, hikmetin mücevherlerden daha değerli olduğunu anladığımızda, o zaman Tanrı'yı hayatlarımızda ilk sıraya koyacağız. Durum, Rab İsa'nın söylediği gibidir. Siz önce onun, yani Tanrı'nın egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlar da verilecektir. Matta 6:33. Bilgeliğin nitelikleri. Özdeyişler 8 ayet 12. Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim diyor. Bilgi ve sağgörü bendedir. Tanrı sözü bilgeliğin Rab İsa Mesih'in kişiliğinde bir kişi olduğunu açıkça bildirecektir. 13. ayet. Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Kibirden, küstahlıktan, kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim. Bunu sapıklıklar söyleyen ağızdan nefret ederim diye çevirebiliriz. Bugünümüzde çok gerçek olan, günlük hayatımızda, günlük yaşamımızda sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Bilgelik ortaya konulmuştur. Bilgelik Tanrı'nın karakteridir değerli dostum. Ve bu karakter Mesih'te gösterilmiştir. Kötülük, gurur, kibir ve kötü yollar onun, yani Tanrı'nın nefret ettiği şeylerdir. Eğer ona aitsek, onun bağlısıysak, yani Tanrı'nın çocuğuysak bizler de bu şeylerden nefret edeceğiz. Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür. Akıl ve güç kaynağı benim. Krallar sayemde egemenlik sürer, hükümdarlar adil kurallar koyar. Önderler, adalet yöneten soylular sayemde yönetirler. Özdeyişler 8, 14-16. ayetler arası. Mezmurlarda ve Daniel'in peygamberliğinde yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğü ve onları dilediği kişiye verebileceği tekrarlanmıştır. Tanrı'nın burada bu dünyanın işleri üzerinde egemen olduğunu bilmek ne kadar harikadır. Bir ulus Tanrı'dan ne kadar uzak olursa olsun Tanrı egemendir ve onun isteği gerçekleşmektedir. Tanrı insanların krallıklarında egemendir. 17. ayet. Beni sevenleri ben de severim, gayretle arayan beni bulur. Süleyman Peygamber bunu kendi yaşamının erken dönemlerinde öğrenmişti. Tanrı'yı aradığında Tanrı'nın kendisine bilgelik verdiğini keşfetmişti. Tanrı'yı erkenden kral olur olmaz aramıştı. Kendisine benzersiz bir bilgelik verenin Tanrı olduğunu biliyordu. Ve Tanrı eğer Hristiyan yaşamımızın, yani Hristiyan dediğimizde bir dinden söz etmiyoruz, Mesih İsa'yı izleyen, Tanrı'nın sözünü aklıyla kavrayan, onu yüreğine alan ve bu sözü yaşayan demektir. Evet, Tanrı eğer bizim iman yaşamımızın erken dönemlerinde Tanrı sözünü gayretle etüt edip onu sevmek olan şartlarını yerine getirirsek bize de bilgelik vermeye hazırlıklıdır dostum. Servet ve onur diyor Süleyman Peygamber, kalıcı değerler ve bolluk bendedir. Meyvem altından, saf altından, ürünüm seçme gümüşten daha iyidir. 18-19. ayetler. Bunlar hisse senetleri, banolar ya da emlak değil, Rabbin verdiği harikulade ruhsal armağanlardır. Doğruluk yolunda, adaletin izinden yürürüm. Böylelikle beni sevenleri servet sahibi yapar. Hazinelerini doldururum. 8. bölüm 20-21. ayetler. Bilgelik Mesih'te kişilik bulmuştur dostum. Bu noktadan itibaren sanırım Rab İsa Mesih'in konuşmakta olduğunu keşfedeceksiniz. 22. ayet. Rab yaratma işine başladığında ilk önce bana sahipti. Bu Rab İsa'dır kardeşim. Bu bilgeliğin kişilik buluşudur. Süleyman peygamber Rab yaratma işine başladığında ilk önce bana sahipti diyor. Bunu söylerken ta yaratılışa gider ve yaratma olayında bana sahipti. Kime sahipti Tanrı? Rab İsa Mesih'e. Evet, bu Rab İsa'dır. Bu bilgeliğin kişilik buluşudur. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikten önce yerimi aldım diyor 23. ayette. Yerimi aldım, sonsuzluktan beri meshedilmiştim anlamına gelir. Bu Yuhanna'nın anlatımının konusu olan kişidir. Yani İncil'den Yuhanna'nın. Birinci bölüm, yani İncil'den Yuhanna birinci bölüm, 1 ve 2. ayetlerde Yuhanna şöyle diyor. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Var oluşu yaşama başlamak anlamında değil, Baba ile tek bir duaya ve öze sahip olmak anlamındadır. Sonsuzluktan beri Tanrı'ydı ve başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Başlangıcı olmayan başlangıçtaydı çünkü başlangıçta söz vardı. Başlangıç zamanında o zaten geçmiş zamandaydı bile. Bunu bizim için açıklığa kavuşturabilecek tek kişi odur. Rab ise oğlu babadan başka kimse tanımaz demiştir. Baba ve oğul yüreklerimizi açması için kutsal ruhu göndermeseydi Rab İsa'yı tanıyamazdık. Kurtulmuş kişi Mesih'te dinlenebilir ve onun kişiliğine hayranlık duyabilir. Günümüzde bizler büyük bir inançsızlığın içerisinde yaşıyoruz ama bırakın şüpheci şüpheci kalsın. Dostum, Rab İsa Mesih ile olan ilişkimiz kişisel bir ilişkidir. Tanrı'nın sözüdür o. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ne kadar harika değil mi? İsa Mesih Tanrı'nın sözüydü diyor kutsal söz. Peki söz beden almadan önce neredeydi? Tanrı'nın varlığındaydı. Söz Tanrı'dan ayrı bir şey değil. Demek ki eğer İsa Mesih söz ise, Tanrı'nın sözü ise, o yaratılmadı demektir. Eğer söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ne kadar harika bir bildiridir bu değil mi? İsa Mesih sözdür, Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü hiçbir zaman yaratılmadı. Ezelden beri vardı ve sonsuza dek de olacaktır. Çünkü söz Tanrı ile birliktedir, Tanrı'nın varlığındadır. Bu söz, tanrısal söz hiçbir zaman Tanrı'dan ayrı bir varlık değildir. Bu yüzden İsa Mesih ezeli ve sonsuzdur. O Tanrı'nın sözüdür. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. İşte harika budur. Bilgelik İsa Mesih'tir. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden, Rab dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum. Rab gökleri yerine koyduğunda oradaydım. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde. Özdeyişler 8-24-27. ayetler arası. İncil'de Yuhanna 1:3'te şöyle diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Yani İsa aracılığıyla ve var olan hiçbir şey İsa'sız olmadı. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde bilim adamlarının eskiden kare şeklinde bir evrenden söz etmiş olmaları ama Tanrı'nın her zaman yuvarlak olduğunu söylediği ilginçtir. Sizler ve ben dostum yuvarlak olan bir dünyada yaşıyoruz ve gezegen sistemimizin etrafında dönüyoruz ve daire şeklinde olan bir galaksi sisteme aitiz. Her taraf dönen dairelerle doludur. Bulutları oluşturduğunda, denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde, sular buyruğundan öte geçmesinler diye denize sınır çizdiğinde, dünyanın temellerini pekiştirdiğinde, Özdeyişler 8, 28-29. ayetler. Hiç deniz kenarında durup da suyun neden karayı basmadığını merak ettiniz mi? Neden olduğu yerde duruyor? Sular buyruğundan öte geçmesinler diye Tanrı denize sınır çizdi diyor. Tanrı denizi olduğu yerde tutan bir yasa yapmıştır. Baş mimar olarak onun yanındaydım. Özdeyişlerde böyle diyor 30-31. Ayetlerde. Baş mimar olarak onun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. Onun dünyası mutluluğum, insanları sevincimdi. Rab ise olmadan yapılmış olan hiçbir şey yoktu. Her şey onun aracılığıyla yapılmıştı. O bütün yaratılışın ilkidir. Her şeyden üstündür. Neden? Çünkü Baba onun aracılığıyla her şeyi var etmiştir. Çünkü o yaratılmamış olan Tanrı'dır. Ve onun huzurunda hep coşmuştur. Bu harikulade zevkler ve sevinçler bize Tanrı'nın hayret verici lütfu kayrası aracılığıyla gelir. Bütün bunlar çok harikadırlar. Çocuklarım diyor Süleyman Peygamber 8-32-33. Ayetlerde. Şimdi beni dinleyin. Yolumu izleyenlere ne mutlu. Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun. Görmezlikten gelmeyin onları. Bilgelik Mesih'tir ve Mesih'e karşı bir sevgi olmalıdır. 34-35. Ayetler. Beni dinleyin, her gün kapımı gözleyin. Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu. Çünkü beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beğenisini kazanır. Beni bulan yaşam bulur. Eğer Mesih'e sahipseniz yaşama sahipsinizdir. Beni göz ardı edense kendine zarar verir. Benden nefret eden ölümü seviyor demektir bu da. 8. bölümün 36. ayeti. Dostum, eğer Mesih'ten nefret ediyorsanız ölümü seviyorsunuz demektir. Bu harika bir resimdir. Bilgelik Mesih'tir. Ama Mesih'e iman ederseniz yaşam bulursunuz. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Beni bulan yaşam bulur ve Rabbin beğenisini kazanır. Beni bulan yaşam bulur. Eğer Mesih'e sahipseniz kardeşim, yaşama sahipsinizdir. Eğer Mesih'e sahip değilseniz yaşamınız yoktur ama böyle kalmasına gerek yok. Hemen gelip İsa Mesih'e sahip olabilirsiniz. İsa Mesih zaten bunun için yeryüzüne geldi. Size sonsuz yaşamı versin diye. Sizin yapmanız sadece ona yüreğinizi açıp Mesih'i hayatınıza davet etmektir. O zaman siz de Mesih'e sahip olursunuz ve yaşama kavuşursunuz.